Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 1. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur. İnanç topluluğun anlamı nedir?
Her yere giderim Ramiza ile, yollarımda tehlike olsa bile. Ben yalnız yürürsem mutlu olamam. Fakat Ramiza ile ben hiç korkmam. Her yere, her yere güvenlik ile, her yere giderim Ramiza ile. Her an yanımda yakındır Mesih'im. Dostlarım bırakırsa yine o benim. Bana yol gösterse dert neresinde, her yerde var mutluluk İsa ile. Her yere, her yere güvenlik ile, her yere giderim Ramiza ile. Gölgeler etrafımı kaplar iken, tam huzur ile uyurum her gün ben. Tekrar gözümü açmazsam burada, uyanırım İsa'nın kucağında. Her yere, her yere güvenlik ile, her yere giderim Ramiza ile. Nihayet bu dünyadan göçtüğümde, olayım ya Ramiza seninle. Layık yap kulunu melekler ile, hamsunayım sonsuzlarca ismine. Her yere, her yere güvenlik ile, her yere giderim Ramiza.
Merhaba değerli kardeşlerimiz, İsa Mesih'in selameti sizinle olsun. Bir sevinç duyuyoruz tekrar sizinle beraber olabilmemiz için. Bugün başlayacağız yeni bir seriye ve bu seriyede çok önemli bir tema hakkında Rabbin sözüne bakmak istiyoruz. Bu tema oluyor inanç toplulukları. İnançlıların toplulukları nasıl İncilci olsun? Var mı öyle bir durum? Ya da bir inanç derse, ah ben evde dua edip İncil'i okurum, bu bana yeter olur. Öyle birine nasıl cevap verirdin? Veyahut da bir başkası der, ben yakında taşınacağım başka bir kasabaya ve orada inançlılar topluluğu arayacağım. Ama neye göre bir topluluk arayacaksın? Hangi standarda göre? Senin nasıl bir anlayışı var? İncilce bir topluluk nasıl olsun diye. Veyahut da biri der, ah ben bıktım bu topluluklarda. Her yerde işte sakatlıklara var. Her yerde çekişmeler var. Ve dövüşmeler ve sövüşmeleri var. Ama ben arayacağım şimdi mükemmel, kusursuz bir topluluk. Öyle birine sen ne derdin? Nasıl bir cevap verirdin? Nasıl bir karşılığı verirdin? Veyahut da bu kadar kiliseler var, acaba hangisi doğru? Böyle sorulara karşı cevap bulabilmek için beraberce Rabbin sözüne bakacağız. Ve bu serinin cel olsun bunu anlayalım. İnanç topluluk İncilce nasıl olsun? Ve bunun üzerine çeşitli temalara koyacağız. İnançların topluluğu anlamı nedir? İnançların topluluğu ne iş için çağrıldı? Ne iş için bulunuyor bu yeryüzünde? İnançlar topluluğu ne kıymeti var? Ne değeri var? Yani onun sırası İncil'e bakarak nasıl olsun? Ve onun geleceği nedir diye bu seride öğreneceksiniz. Şimdi bugünkü kasetkada işte ağırlık vereceğiz bu tema üzerine. İnançlıların topluluğun anlamı nedir? Acaba nereden çıktı? İnançlıların topluluğu oluyor Allah'ın düşüncesi. Değil bir insanın kafasından çıkan bir plan, bir düşünce budur. Bu Allah'ın düşüncesidir. Bu Allah'ın planıdır. Ve onun isteğidir. Bu sebeple bunun üzerine bize çok geniş bir şeklinde bir bilgi veriliyor kutsal kitapta. Biliyor musun ne zaman ilk insan Adem ve Eva yaratıldığı zaman ne için yaratıldılar ilk insanlar? Değil miydi öyle? Allah için yaratıldılar. Ki Allah ile beraberlikte bulunsunlar. Onun yakınlığında yaşasınlar. Onun huzurunda yaşasınlar. Yani karşılıklı bir ilişki olsun. Onların arasında bir beraberlik. Ve böylece ilk insan işte bu tadına vardı. Ne zaman daha günaha düşmedi Adem? O zaman daha Adem bahçesinde, Eden bahçesinde gezerken Allah onunla beraber geziyordu, yazıyor kutsal kitapta. Tabii ki Allah bir bedene sahip değil. Yani bunu düşünmeyelim şimdi. Ama ne var ki bir yakınlık duyuyordu. Allah Adam'la yüz yüze konuşardı. Ve ne zaman Adem günaha düştü biliyoruz değil mi? Kim işte ilk önce bir adım attı? Allah kendisi. O dedi, Adem neredesin? Seni arıyorum. Ben seninle beraber olmak istiyorum ve acı duyuyorum, artık benden uzaklaştın diye. Evet, Rabbin isteği bu idi insanlara yaratırken. Onlarla beraber olmak ve onlar arasında ve onun arasında olsun bir bağlılık, bir tatlı harmoniya içinde olan bir bağlılık. Ama ne var ki günah araya girerken bu bağlılık bozuldu biliyoruz. Ama sonra Rab Abraham'la beraber yine bir dogovor yaptı ve Abraham'dan sonra gelenlere bereketledi. Abraham'dan çıkan narot, yani Abraham, İsaak ve Yakup oldu İsrail narod. Oradan çıktı. Ve İsrail narod ile beraber bir dogovor yaptı. Rab onlarla beraber yaşamak istedi. Onların arasında bulunmak istedi. Ve bu sebeple bütün İsrail narod temiz bir hayat sürmek zorundaydı. Kutsal bir hayat sürmek zorundaydı. Neden? Allah kendisi kutsaldır. Ama Allah istedi onun halkın arasında yaşasın. Ve bu sebeple Musa'ya bunu bildirdi. Bana yapın kutsal bir palatka, kutsal bir ev ki orada bulunayım sizin aranızda. Rabbin isteği buydu. Ve o zamana kadar onların ne bir padişahı vardı, ne bir presidente vardı. Onların var idi bir Rab ve Rab onlara güderdi ve Rab'e güvenerek adım adım ilerliyorlardı. Ama ne zaman gördüler, onların etrafındaki narotlar, halklar, milletler, herkesin bir padişahı vardı. Koskocaman, iri boylu, akıllı, yakışıklı. Onlar da istediler onların da bir padişah olsun. Ve hatırlıyoruz ne zaman peygamber Samuel Allah'ın kulu idi ve Allah onun ağzıyla konuşurdu onun halkına. Halk geldi Samuel'e ve dedi, Allah'a de bize de bir padişah verilsin. Bir padişah da seçilsin bize de ve biz ona bakarak yolumuzu devam edelim. Bu üzücü bir durum idi. Onlar memnun kalmadılar. Boyun eğsinler tek var olan Rab ve Allah'a. Onlar da istediler gözle görünür şeklinde bir önder, bir padişah. Ama Rab onlara müsaade etti bunu ve hatırlıyoruz eski ahitte yazıyor Saul. Saul seçildi ama ne var ki Saul da bir insan olarak o da bir zayıf duruma düştü ve Rab'e söz dinlemedi. İtaatsızlık yaptı ve Rab onu cezaladı ve dedi seni seçtim ama artık seni koyacağım kenaraya ve ben arayacağım kendi kalbime göre benim istediğim gibi bir insan bulacağım ve senin yeri o alacak. Ve o oldu Davud. Ve böylece gidiyor bütün İsrail halkın historiası, tarihi gidiyor ve anlatılıyor kutsal kitapta nasıl yavaş yavaş Rab'den uzaklaştılar. Ama esas durum buydu değil mi? Rab istedi kendi halkın arasında yaşasın ve onun halkı ile beraber bulunsun ve canlı sevgiden kaynaklayan iyi bir ilişki olsun onların arasında ve Rab'in arasında. Ama ne var ki günah nedeniyle, bencillik nedeniyle her şey yok oldu ve bütün ilişki bozuldu. Ve öyle bir durum geldi. Rab yolladı çeşitli peygamberler onlara ve onlara yine yolu götürmek için çağırdılar. Rab'in sözlere bildirdiler ve dediler tövbe edin, Rab'e dönün. O tek bizim Rab'imiz, tek bir babamız var, tek bir Rab'imiz var, tek bir güdücümüz var. O Rab Allah'tır. Ona dönelim ama halk istemedi onlara seslenmeye. Ve bazı peygamberler de bile öldürdüler ve onlara çok eziyet ettiler. Bu üzücü bir durum. Ama ne var ki sonra Rab Allah karar verdi. Daha iyi ben en kıymetli olanı göndereceğim onlara. Ben kendi oğlumu göndereceğim. Ve böyle okuyoruz Yuhanna 3. bab 16. ayette. Evet Allah dünya o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. O oğlunu yolladı. Ama acaba ona ne yaptılar? Neden onlarla beraberlikte olmak istedi? Ama insanlar Allah'ı artık istemediler. Onun kendi halkı istemedi ve böyle okuyoruz Yuhanna 1. bab ayet 11 ve 12. Kendi yurduna geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Bu çok acı bir şey. Kendi İsrail narod onu istemedi. Ne dediler? Haça gerin, haça gerin, öldürün onu. Ama o ne yaptı onlara? Onlara iyilik yaptı. Onlara hakikatını götürdü. Blagodatı gösterdi, inayeti gösterdi. Buna rağmen onu haçlamak istediler. Ve Rabbin sözü 12. ayette, aynı babda Yuhanna 1 diyor, ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Ve burada görüyoruz şimdi yeni bir durum. Önce Rab sadece çalışıyordu onun kendi halkısıyla. Abraham'ın soyu, Abraham'ın ailesiyle. Abraham iman etmekle doğru sayıldı. Sonra Sakon yolladı. Musa ile Sakon geldi. Ve insanlara doğrulamak için işte bu şeylere yazılı oldu. Ondan sonra peygamberler yolladı. Yine seslemek istemediler. En son olarak oğlunu gönderdiler. Yine onu da istemediler. Ama böylece Rab dedi, Hacan bu narod o kadar dik kafalı, o kadar katılaşmış kalplerle bana karşı direniyorlar. Ben bu fırsat kullanacağım. Oğlumu gönderdim değil. Olmasın boş boşuna göndermiş olsun. Hayır. O bütün dünyanın kurtarıcı olarak gönderildi. Ki her kim ona iman ederse artık ne sayılsın? Allah'ın çocuğu sayılsın. Değil artık sadece İsrail narod Allah'ın halkıdır. Rab seçti demek ki böylece bütün milletlerden insanlar her kim ona iman ederse kurtulsun ve artık Rab'in yeni bir narod, yeni bir halk var. İsrail hala Allah'ın seçilmiş halktır. Ama onlar Mesih'i reddettikleri zaman, İsa Mesih'i kabul etmedikleri zaman bir kenara konuldular, değil yok edildiler. Romalılar bab 9, 10 ve 11. babda okuyoruz. Sadece belirli bir vakite kadar İsrail narod yine bir kenara konuldu, ama vakitte geliyor Rab yeniden ilgilenecek kendi narod ile, İsrail narod ile. Fakat o arada ne zaman İsa Mesih haçlandı, gömüldü ve üçüncü günde dirildi ve dirildikten sonra 40 gün sonra ne zaman babanın sağına çıktı yine göklere. O zamandan beri ne zaman kutsal ruh yollandı, Pentekost gününde, Pedizatna gününde, o günden beri onun gelişine kadar yeni bir vakit var. Buna deniliyor kilise vakit, inançlılar topluluğun vakiti, inayet vakiti. Ve orada artık yok sen Yahudi misin değil misin, orada sorulmuyor bu durum. Orada artık hepsi bir arada oluyorlar. Kim İsa Mesih'e iman ederse onun topluluğunu sayılıyor. Bu dünya çapında olan bir şeydir. Ve bunu okuyoruz. Yani bu ayrım yapılıyor diye bunu okuyabiliriz. 1. Korintiyanilerde orada bab 10 ayet 32'de Apostol Paulus şöyle yazıyor. Allah'ın gözlerinde, Allah'ın planında 3 grup insan var. Eski vakitlerde 2 grup ancak vardı, ama şimdi yeni bir grup ortaya çıktı. İşte inançlıların topluluğu. Ve Apostol Paulus orada diyor Yahudilerin, Greklerin, yani Yahudi olmayanlara Grekler sayılıyordu. Yani gavurlar sayılıyordu. Yahudi olmayan Rab'bin halkı ait değil idi. Yahudiler, Greklerin ya da Tanrı topluluğunun tökezleyip düşmesine neden olmayın. Apostol Paulus burada demek istiyor, 3 grup var ve dikkatli olalım nasıl yaşıyoruz. Tökez olmayalım, sürçmesinler, düşmesinler bizim sayemizle. Hayır, yani Yahudiler var, milletler var ve artık Yahudilerden, milletlerden oluşan yeni bir grup var. Bu oluyor Allah'ın topluluğu, Allah'ın yeni halkı. Ve bunun için konuşuyoruz artık. Bu düşünce çıktı Allah'tan. Değil sadece belirli bir narod, artık her halktan, her milletten seçilmiş, İsa Mesih'in kanıyla satın alınmış insanlar var ve onlar bir durumdalar Allah'ın önünde. Onlar sayılıyorlar Allah'ın halkı, İsa Mesih'in topluluğu. Bakalım şimdi birazcık bu nasıl bir durumdur. İstiyorum beraber açalım Rab'bin sözü. Şimdi ayetlere bakarken kendinizi sınaştırın, elinize alın Rab'bin sözü ve siz de açın ve takip edin ne okuyoruz diye. Efesliler mektubundan şimdi okuyacağım 2. baptan ayet 11'den 22'ye kadar. Ve orada aynı düşünceler yeniden rastlıyoruz. Ve Apostol Paulus burada şunu diyor ve diyor, bunun için diğer uluslardan doğmuş olan sizler, yani bizler aslında, biz Yahudilerden değiliz değil mi? Bedende ele yapılmış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler bir zamanlar ne olduğunuzu hatırlayın. Unutmayın ne idik. O zaman Mesihsiz İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vadi içeren doğuların yabancı, dünyada ümitsiz ve Allahsız idiniz. Öyle bir durumdaydık. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız. Bak bir fark oldu. Bir zamanlar uzak idik. İsrail narod, onların özel hakları vardı değil mi? Onların müsaade var idi senede bir kere onların zveştenik girsin Allah'ın önüne bütün halkın temsilcisi olarak ve halkın günahları için bir kurban kessin. Ve öyle durumlar var idi eski vakitlerde Yahudilikte. Ve bütün peygamberler, bütün Allah adamlar, Musa, yani Sakon ve buyruklar hepsi Yahudilerden gelme, değil mi? Bizim kurtarıcımız da onlardan gelme. Yani bunların özel privilegleri vardı, özel hakları vardı. Ve biz onun içinde değildik. Biz aslında Mesihsiz, Allahsız, ümitsiz insanlar idik. Ama İsa Mesih'in sayesiyle, onun ölmesiyle, dirilmesiyle ve onun kurtuluş sağlamasıyla biz artık yakınlaştık ve birleştik. Ve devam ediyor 14. ayetten. Çünkü Mesih'in kendisi esenliğimizdir. Kutsal yasayı buyrukları ve kuralları ile birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Yani milletler ve Yahudiler. Artık Yahudi de sayılıyor. Rabbin çocuğu ne zaman İsa'ya iman ediyor? Yahudi mısın değil misin diye sorulmuyor. İsa Mesih de misin değil misin diye soruluyor. Ve diyor onlar birleştirdi. Kendi bedeninde, İsa Mesih'in bedeninde aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı yıktı. Amacı, yani celi, bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıhın aracılığı ile bir bedende iki topluluğu Allah'la barıştırmaktı. Bunun celi buydu. İsa Mesih'in kurtuluşu getirdi. Kurtuluşun meyvesi budur. Birleştirmek. Allah'ın önünde bizi yaklaştırmak Allah'a. O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Onun aracılığı ile hepimiz aynı ruhta Babanın huzuruna çıkabiliriz. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Allah'ın ev halkısınız. Mesih İsa'nın kendisi köşe taşı olarak elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te bina ediliyorsunuz. Aha, anladık mı? Burada yeni bir durum var. Önce yoktu. Ne zaman Mesih'le gelen kurtuluşa kavuştuk, yeni bir duruma girdik. Bu Allah'ın planı, Allah'ın isteği ve onun düşüncesidir. Çeşitli milletlerden insanlar kurtarsın ve birleştirsin ve bunlar sayılsınlar Allah'ın ev halkı. Bunlar sayılsınlar artık Allah'ın narodu, Allah'ın milleti. Ve orada seçilmiyor. Türk müsün, millet misin, çingene misin, Amerikalı mısın, ne bileyim nereden geliyorsun da seçilmiyor, söz konusu değil. Önemli olan sen İsa Mesih'e bağlı bir inanç mısın ve onun sözüne bağlı olan bir inanç mısın, bunu soruluyorum. Ve diyebiliriz önceki vakitlerde bu İnançlılar topluluğu hiç tanınmayan bir düşüncesiydi. Neden? Ortada yoktu öyle bir durum. Yahudilik vardı ya da Yahudi olmayanlar vardı. Ama şimdi Yahudilik için sorulmuyor. Ve bunu da Apostol Paulus ortaya koyuyor. Yine Efesliler mektubunda bab 3 ayetler 1'den 12'ye kadar. Ve şöyle diyor. Bu nedenle siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu olan ben Pavlus sizin için dua ediyorum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu sizi ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuz. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı gizlilik olan, sır olan tasarısını yani planını doğrudan bana açıklayıp bildirdi. Bu mektubu okuduğunuz zaman Mesih gizliliği nasıl anladığımı anlayabilirsiniz. Bu gizlilik eski vakitlerde insanlarına bildirilmedi. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, diğer uluslarda mirazı ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vaade ortaktırlar. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Tüm kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizlenmiş olan gizliliği nasıl düzenlediğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği inanlılar topluluğu aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönümünde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığını ve yani planladığını ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Allah'a cesaret, yani kurajımız ve güvenle yaklaşabiliriz. Ne demek istiyor Apostol Paulus burada? Demek istiyor Allah onun sayesinde ona açıkladığı bu inançlıların topluluğun gizliliği ne olduğunu. Önce örtülü idi, gizli bir şey idi. Kimse bilmezdi. Eski peygamberler de bunu söz etmezlerdi. Onlara için bu örtülü idi. Ama Apostol Paulus işte Rabbin elçi, Rabbin apostolu olarak ona açıklandı. Bu artık Rabbin planıdır. Bütün milletlerine gidip orada İncil vaaz etme ve onlara kurtuluşa çağırma, Mesih'e imana bağlasınlar diye ve ona uygun bir hayat sürsünler diye, onun öğretişinde büyüsünler diye bir görev aldı. Ve bu bir gizlilik idi o zamana kadar. Ne zaman Apostol Paulus bunu açıklıyor şimdi Efesliler 3. bapta? Önceki vakitlerde gizliydi. Biz tabi biliyoruz çünkü elimizde İncil var ve okuyabiliyoruz. Yani inançlıların topluluğu oluyor Mesih'in gizliliği. Fakat başka bir yerde okuyoruz aynı zaman inançlılar topluluğu oluyor Mesih'in sevinci. İbraniler bab 12 ayet 2 şunu okuyoruz. Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhtaki ölüme katlandı ve Tanrı'nın tahtının sağında oturdu. Yani İsa Mesih çok ağaçlara dayandı. O vuruldu, onun yüzünü tükürdüler, onun ellerini ve ayaklarını deldiler enselerle. Onun sağına deldiler mızrakla. O acıların adamıydı. Acılar içinde elem çekerek canı verdi. Neden ama neden? İşte onun önünde konulan bir sevinç var idi ve bu sevince erişebilmek için dayandı. Bu sevinç neydi? Biliyor musun sevgili kardeşim? Bu sevinç sen idin, ben idim. Ve bizim gibi İsa Mesih'e iman etmiş olanlar idiler. Yani inançların topluluğu idi. O oldu onun sevinci ve bunun yüzünde dayandı. Ve Efesliler mektubunda bunun benzeri bir şey okuyabiliriz. Yani neye benzetiliyor İsa Mesih'in inançların topluluğu? Efesliler 5 ayet 25'ten 27 okuyoruz. Mesih inanlar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih inanlar topluluğunu su ile yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. İşte ne için dayandı, ne için kendini feda etti? İnançlıların topluluğu için. Bu idi onun sevinci. Aynı zamanda kutsal kitap bize bildiriyor, biz artık Allah'ın halkıyız. Ve bunu okuyoruz 1. Petrus mektubunda, bab 2 ayetler 9 ve 10. Şöyle yazıyor: ama siz seçilmiş bir soy, kralın seçtenikleri oluyorsunuz. Kutsal bir ulus, bir narod, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bir zamanlar halk değildiniz ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, oysa şimdi merhamete eriştiniz. Allah'ın öz halkı, onun yeni bir halk, bu yeni bir düşüncedir. Mesih'in gizliliğiydi. Mesih geldikten sonra ortaya çıktı. Apostol Paulus'a açıklandı. Mesih'in sevinci biziz. Allah'ın öz halkı biziz. İnançlılar topluluğu işte bu anlam taşıyor. Ve görüyoruz bunlar nasıl insanlardır. Ve 1. Korintliler bab 1 ayet 26'dan 31'e kadar okumak istiyorum. Kardeşlerim, aldığınız çağrıya düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilgi, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ama Tanrı bilgileri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Tanrı dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiçbir insan övünmesin. Ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab ile övünsün. Öyle idik ama nasıl olduk? İşte o bizi seçti, o bizi kaldırdı, çamurdan çıkardı. Kilisenin, inançların, topluluğun anlamı işte Allah'ın düşüncesidir. Ve bu sebeple diyebiliriz, buna bir cevap verebiliriz eğer biri derse, evet ben inançlıyım ama ne var ki ben tek başıma hayatıma devam edeceğim, İncil okuyacağım, dua edeceğim, bu bana yeter. Hayır, Rab'in bir planı var. Rab istedi bunu. Bir narod olsun, bir halk, bir narod oluşmuyor bir insanda. Lazım çok insanlar olsun. Lazım bir imkan olsun ki Rab İsa Mesih'in isteğini yerine getirebilirim. Eğer ne zaman derse birbirinizi sevin. Tek bir kişi kendini belki sevebilir ama birbirini nasıl sevebiliriz? Eğer başkaları yoksa. Birbirimizi sevmemiz lazım. Birbirimizin yüklerini taşımamız lazım. Bu sebeple bir beraberlik içinde bulunmamız gerekiyor. Bir kibrit bir oda şılayamaz. fazla. Az bir küçük ışık var ama ne zaman bütün kutuyu yakarsın kibritlerle dolu, onun ışığı bir başka kuvvettedir. Ve ısınabilirsin kendine. Var işte bir fark. Tek bir kibrit kolay kırabilirsin. Ama birçoklara birbirine bağlı oldukları zaman kıramazsın. Ve bu olsun bir örnek. Evet, sana da ihtiyacı var. Beraberlikte bulunasın. Başka kardeşlerle neden bu Rabbin isteğidir? Kutsal kitap en azından iki örnek veriyor ki daha iyi anlayabilelim inançlıların topluluğun anlamı nedir diye. Evet, az önce dedik kutsal kitapta iki örnek kullanılıyor ki göstersin artık ne durum var inançlılar topluluğun ve İsa Mesih'in arasında. Onun anlamı ne olduğu diye daha iyi anlamak istersek bu örneklere bakalım. Haçın kutsal kitap bunu kullanıyor. Ve birinci örnek bulunuyor Yuhanna bab yani bölüm 10. Ve orada İsa Mesih kendini gösteriyor iyi çoban olarak. Ve onun sürüsü işte bizleriz. Onun sürüsü oluyor. Onun ardından giden koyunlar benzetiliyor. Ve bunlar kullanılıyor, bu örnek kullanılıyor inançlılar topluluğu için. Şimdi ben hatırlıyorum ikinci seriyede üçüncü kasetka sadece bu tema üzerinde durduk. İyi çoban ve biz belki hatırlarsınız. Bu sebeple burada fazla üzerinde durmayacağım. Ancak kısadan vurgulayalım önemli olan yerler. İsa Mesih iyi çobandır. Biz koyunlarıyız. Çoban ne yapıyor? Ve koyunlar ne yapması lazım? Önemli düşünce burada öğreniyoruz. Artık biz yalnız değiliz. Bizi güdebilen iyi bir çobanımız var. Biz bu dünyada tek başına yaşamıyoruz. Bizim iyi bir önderimiz var. Ve biz ona bağlıyız. Onsuz yaşamayız. Onsuz karanlıkta kalayız. Ve böylece anlıyoruz. İyi çoban ve koyunlar onların önünde gider. Ve Yuhanna bölüm 10 okursak şunu anlıyoruz. İyi çoban güvenilidir. İkinci ayette bunu okuyoruz. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Güvenilirdir o. Ve diyor üçüncü ayette o da kendi koyunlarını adları ile çağırır. Yani o biliyor bizi, o tanıyor bizi. İyi çoban seni beni tanıyor. Yani topluluğun güdücüsü seni tanıyor. İnançlıların topluluğun çobanı olan İsa Mesih'tir. Esas baş çoban odur. Başka kardeşler çoban görevi verdi ama ne var ki baş çoban odur. Herkesin üstünde olan İsa Mesih kendisidir. Ve biz ona bağlıyız. O seni tanıyor okuduk. Ve aynı ayette, üçüncü ayette okuyoruz. O onlara dışarıya götürür. Koyunları dışarıya götürür. O bizi serbest eder. O bizi özgür kılar. Ve bakıyoruz çoban ne yapıyor diye. Dördüncü ayet. Önlerinden gider. İyi çoban önümüzde gider. O bizi koruyor. O bizi güdüyor. Bizi yön gösteriyor. Şaşmayalım. Kendi yolumuzu tutmayalım. Bizim önümüzde biri var. Yani artık yalnız değiliz. Artık bağımsız değiliz. Artık bir çoban var. Ve ona bağlı kalmalısın. Bu demek işte inançlıların topluluğun bir anlamıdır. Bir bağlılığımız var. Yeni bir durumumuz var. O önümüzde gider. Bir de 10. ayette o bize yaşam verir. Orada şöyle yazıyor. Bense insanlara yaşama bol yaşam sahip olsun, yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bunun için İsa Mesih geldi. Ve 11. ayette diyor, ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir. İşte o bizim için canını verdi. Onun koyunlar biz isek bunu bilebiliriz. Evet, bizim için o canı verdi. 28. ayette şunu okuyoruz. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onlara hiç kimse elimden kapamaz. Korunuyoruz onun kuvvetli elinde. Bu çoban değil sadece bizi tatlı suların yanına ve yemyeşil otlara yanına getirir. Aynı vakitte düşmandan, kötülükten bizi koruyor. Onun elinde korunuyoruz ve böyle bir bağlılığımız olsun. Ve sorsak koyunlar ne yapsınlar diye yine bu ayetlerde bir cevap bulabiliriz. İkinci ayette diyor, koyunlar çobanın sesini işittiler. Bu önemlidir. Bu karşılıklı bir bağlılıktır. Çoban çok şeyler bizim için yapıyor ama bizden de bir şey bekliyor. Bu değil tek taraflı bir sevgi, bir bağlılık. Ve bunu anlamamız lazım. İnançlılar topluluğu bu anlam taşıyor. Değil artık tek başına kendi çorbanı pişiresin. Hayır, artık bir beraberlik içinde bulunasın sürüde olan öbür koyunlarla beraber. Yani bu örnek bir dil konuşuyoruz değil mi? Hayvanlardan konuşmuyoruz şimdi ama anlıyoruz. Bir koyun tek başına aslında dayanamaz. O bir sürü hayvanıdır. Bu sebeple onlara benzetiliyoruz. İnançlılar topluluğu bu olmalı. Koyunlar sessizler, çobanın sesi. Ve bunu sesliyoruz ne zaman Rabbin sözü okuyoruz. Ve kulaklar asıyoruz. O bizden ne istiyor orada yazıyor. Ve bunu araştırmamız lazım. Öğrenmemiz lazım. Ve anladık mı yapmamız lazım. Ve burada geliyor ikinci durum. Koyunlar ne yapsınlar? Koyunlar da onu izliyorlar. Yani ne anladılar? Yani seslediler onun sesi. Anladılar o ne istiyor onlardan. Ve artık bu ne anladılarsa yapıyorlar. İzliyorlar. Ardından gidiyorlar. Yerine getiriyorlar bu sözler. Ve bu sebep oluyor artık bir yabancının peşinden gitmezler. Neden? Onun sesini tanımıyorlar, seçebiliyorlar. Bak burada çok önemli bir durum var. Bu inançlılar topluluğu bağlı o kadar olsun, her inançlı, her koyun çobanın sesi tanımalı. Çobanın sesi bilmeli ki o kadar olgun olsun vakitle seçebilsin düşmanın sesi. Ve çobanın sesi ayırt edebilsin. Ve Rab bunu istiyor. Yani böyle diyebiliriz, inançlıların topluluğun anlamı nedir diye sorarsak, demektir ki artık bizi seven bir çobanımız var ve biz ona bağlıyız. Bu inançlıların topluluğu anlam veriyor. Biz toplanmıyoruz sadece hadi biraz kahve içelim beraber. Biz toplanmıyoruz, hadi bir maç oynayalım beraber. Biz toplanıyoruz, neden? Bir çobanımız var. Ve onun sesi işitmek istiyoruz ve onun ardından gitmek istiyoruz diye bir beraberlikte onun ardından gidiyoruz. İnançlıların topluluğun anlamı bir yanda budur. Şimdi yine kısa bir ilahi sesleyelim. Ondan sonra fazla önem biçelim. İkinci örnek hangisi kutsal kitap kendisi kullanıyor ve bize gösteriyor bir daha inançlıların topluluğunun anlamı nedir diye.
Yara çobanımsın, kurtarıcımsın. Her ihtiyacımı sen doldurursun. Her ihtiyacımı sen doldurursun. Gezdirirsin sonu. yararsın, sapmış da olsa. Onu döndürürsün doğru yollara, onu döndürürsün doğru yollara. Hiç korkmaz onun şerlerinden, canım hiç korkmaz onun şerlerinden. Asan beyneyim tesellidir bana, kurdun sofranır düşmanlar yanında. Kurdun sofranır düşmanlar yanında.
Sivik yanını başıma sen sürdün.
Yarab kadehim nimetlerle taştın. Yarab kadehim nimetlerle taştın.
Rabbin bereketi boldur ömrümde.
Bütün bana yoldaştır günlerimde. Bütün bana yoldaştır günlerimde.
Sakin olacağım ya Rab evinde.
Hamdlar şükürler mukaddes ismine. Hamdlar şükürler mukaddes ismine.
Evet, şimdi bakalım Rabbin sözüne. Orada başka bir örnek, bir primer kullanılıyor. İnançlıların topluluğun nasıl bir bağlantı var, nasıl bir anlam var olduğunu Mesih'e. Ve bu kullanılıyor baş ve beden bağlılığı. Kolosililer mektubundan beraber okuyalım. Birinci bölümden ayet 13'ten okumak istiyorum, 18'e kadar. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun padişahlığını aktardı. Onda kurtuluşa günahlarımızın bağışına sahibiz. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü bütün yaratılışının ilk doğanı O'dur. Yani İsa Mesih'tir. Çünkü gökte ve yeryüzünde görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey onda yaratıldı. Her şey onun aracılığıyla ve onun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını onda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Yani bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. İncil burada bu örnek kullanmaktadır. Eğer sorsak inançlıların topluluğun anlamı nedir? İşte böyle bir anlam var. Artık yalnız değiliz. Bir bağlılığımız var. Bir yere bağlıyız. Bağımsız değiliz. İsa Mesih oluyor bütün dünyadaki hakiki inançlıların topluluğu başı. Değil pastorlar. Hiçbir yerde İncil kullanmıyor pastor olsun başı. Hiçbir yerde kullanılmıyor bunu. Pastalar olsunlar hizmetçiler. Ve belki çoban görevi üstlenmiş oluyorlar. Çoban sürü için düşünür. Ama baş çobanı var. O İsa Mesih'tir. Topluluğun başı İsa Mesih'tir. Ve bunu anlamak zorundayız. Bu çok önemli bir gerçektir. Ve bu sebeple diyebiliriz, bütün bedenin parçaları birbirine bağlı oluyor ama eğer başa bağlı kalmazlarsa faydasız ve yersiz ve cansız olur. Bütün parçalar, bedenin bütün parçalara bağlı oluyor baş. Başı kezersen başsız beden hayat yok. Başsız bedende hiçbir hayat yok. Neden? Bütün sentral orada oluyor. Center orada oluyor. Ve bu sebeple inançların topluluğu başı İsa Mesih'tir. Ama beden oluşuyor çeşitli parçalardan. Ve onlar sadece fonksiyon iyi gidebilir, yaşayan bir beden olabilir eğer bütün parçalar başa bağlı kalırlarsa. Fakat bu çeşitli parçalar, çeşitli fonksiyonlar da var. Her parça birbirine benzemiyor. Ve biz de öyleyiz. İnançlar topluluğunda çeşitli görevler var, çeşitli durumlar var, çeşitli işler var. Bize verildi, çeşitli kuvvet de var, bize verildi. Ama bütün bedenin faydası için işlememiz lazım. Neden? Eğer senin dişi ararsa, senin sırt ararsa, bütün beden acı duyuyor. Eğer senin küçük ayak parmağında bir taş düşerse, sen o zaman toparlayacaksın, neden ayağa basamayacaksın ve bütün beden acı duyuyor. Öyle oluyor. İnançlar topluluğun anlamı da budur. Artık bağımsız değiliz. Birbirine bağlıyız. Birbirimizin ihtiyacı var. Ama en önemli olan her birimizin ihtiyacı var başa. İsa Mesih'e. Ve bunu işte görüyoruz. Çeşitli ayetlerde kutsal kitapta bunu bize öğretiliyor. Bir kere bir adam bir deneme yaptı. O düşündü, bu arı, arılar var ya, insana ısırdığı zaman şişiyor parmağımız yoksa elimiz ya nereye ısırırsa. Ve arılar bir halk şeklinde, bir sürü şeklinde yaşıyorlar daima. Ama o sanette bir deneme yapsın, arı için ne gerekliyse ona verecek. Ama tek bir arı buldu, aldı, bir kap içine koydu. Hani deliklere deldi, hava girsin diye içine güzel bir şekerli su koydu. Yani onun yentisi de olsun, ışık da olsun, bir de hava olsun. Hani onun için her şey ne gerekirse vardı. Ama ne yazık ki ikinci günde öldü. Neden? Bu o kadar sınaşık idi, başka arılarla beraber olmakta tek başına dayanamadı. Ve inançlıların hayatı da böyle oluyor. Biz kurtulmadık ki tek başına çabalayıp duralım. Biz kurtulduk beraberlikte olabilmek için. Hakiki kardeşlerle ve İsa Mesih baş olan onunla beraber kalmakla. İsa Mesih baştır ve bu gerçek Efesliler mektubunda 1. bölümde de okuyabiliriz. Orada 22. ayette şöyle yazıyor. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Yani burada çok açık sözler var. İnançlılar topluluğun anlamı nedir diye sorarsak işte nasıl bir ilişki var baş ve beden arasında, öyle bir de anlam taşıyor inançlılar topluluğu. Niçin İsa Mesih baş olsun? Var çeşitli sebepler. Neden? O ölülerden ilk doğandır. Ölümü yenen, ilk yenen o idi. bir de Göksel Baba onu baş olarak kıldı ki biz de onu kabul etmeliyiz. Bir de neden o başladı imanı ve bitirdi, tamamladı, tamamlayıcı da oldu. Neden? Çünkü o önce kendini alçattı ve bu sebeple kaldırıldı ve onun adı her adın üstünde oldu. Neden baş oluyor? Çünkü ancak Göksel Baba onunla razı oluyor ve hoşnut oluyor. Çeşitli sebepler olabilir. Çünkü Allah ve insanlar arasında sadece o arabulucu olabilir. Neden? O Allah'ın sözüdür. Ya o Allah kendisi olduğu için işte onun hakkı var, baş olsun. Ve burada da deniliyor, bu topluluk oluyor onun bedeni, İsa Mesih'in bedeni. Şimdi burada tabii ki normal hayatın bedeninden konuşulmuyor. Burada konuşuluyor ruhani bedeninde. Bu ruhani bir organizma oluyor. Ve bu sebeple biz sormalıyız, bu ruhani bedene girebilmek için ruhani bir doğum da gereklidir. Kim bağlı oluyor soruyoruz bu ruhani bedene. Ne zamandan beri o zaman diyebiliriz bağlıyız o bedene? Ne zaman yeniden ruhani bir doğum bizde oldu? Ne zaman, nasıl Yuhanna 3. bapta anlatılıyor, yeniden doğmamız gerekiyor eğer Allah'ın padişahlığına girmek istersek? Ne zaman İsa Mesih kim olduğunu anladıysak ve ona bütün yüreğimizle güven bağladıysak, ne zaman anladık biz onun önünde günahkarız ve bizim günahlarımız bizi cehennemin ortasına atacak? Ne zaman bunu anladık ve ne zaman anladık tek bir kurban kesildi ve tek onun sayesinde kurtuluş bulabiliriz diye ve güven bağladıysak ona, işte o zaman yeniden doğuyorsun. Allah sana onun ruhunu veriyor ve onun ruhundan doğmuş oluyorsun ve onun ruhundan bu bedene aktarılmış oluyorsun ve onun bedenin bir parçası gibi sayıyorsun. Bakalım şimdi birkaç başka ayetlerde orada bu açıklık veriliyor. Yani İncil'in bir öğretişidir. İsa Mesih ve ona iman etmiş olanların arasında ne gibi bir bağlantı var olduğunu ortaya koyan bu ayetler var. Ve bakıyoruz Romalılar mektubunda bölüm 12 ve orada işte birkaç ayet okumak istiyorum. Romalılar bab 12 ayetler 4'ten 8'e kadar. Bir bedende ayrı ayrı görevleri olan çok sayıda parçalarımız olduğu gibi çok sayıda olan bizler de Mesih'te bir bedeniz ve birbirimizin parçalarıyız. Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlik ise imanının ölçüsüne göre peygamberlik etsin. Hizmetse hizmet etsin. Öğreten biri ise öğretsin. Öğüt veren ise öğüt ve bulunsun. Bağışta bulunan bunu cömertçe yapsın. Yöneten gayretle yönetsin. Merhamet eden güler yüzlü etsin. Yani burada çeşitli hediyeler var, çeşitli fonksiyonları var bu bedenin parçaları. Yani burada bize bu bilgi veriyor. Birbirimize de bir bağlılığımız var. Artık tek başında değiliz. Yeni bir duruma aktarıldık. Ve bunun için de Efesliler mektubunda da okuyabiliriz. 4. bölüm ayetler 11'den ve okuyoruz 16. ayete kadar. Kendisi bazıları elçi, yani apostol, bazıları peygamber, bazıları müjde yayıcı ve bazılarını önder ya da çoban ve öğretmen olmak üzere atadı. İsa Mesih kendisi bu işi, bu görevler verdi. Öyle ki kutsallar, yani kutsallar oluyor bütün inançlılar, İsa Mesih'in kanıyla kutsal kılınmış olanlar. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Yani destek edilsin onlara ki bütün beden gelişsin, büyüsün. Bunun sonunda hepimiz imanda ve Allah'ın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla aldatıcı düzenler kurmaktaki hüneleriyle, her öğretinin yeliğiyle çalkalanan ve öteye beriye süreklenen çocuklar olmayacağız. Bunun yerine sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak her parçasının düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Yani önemli olan İsa Mesih'in bedeni büyüsün, bu ruhani bedeni büyüsün, her zayıf parçada büyüsün ve bunun için Rab çeşitli görevlere verdi. Ki değil o görev yapan insanlar kendini büyük tutsunlar, hayır onlar hizmet etsinler ki bütün topluluk büyüsün ve gelişsin diye. Bu Rab'bin isteğidir. Ayrıca istiyorum bakalım şimdi 1. Korintliler mektubuna ve orada 12. babtan çeşitli ayetler okuyabiliriz. Ayetler 12'den okumak istiyorum 27. ayete kadar. Beden bir olmakla birlikte birçok parçadan oluşuyor ve çok sayıda olan bu parçaların hepsi de tek bir beden oluşturuyor. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk. Aha, demek ki ne zaman ruhta vaftiz olduk, yeni doğum ruhta vaftiz olmak eşittir, aynı durumdur. Neden? Ne zaman ona geldik, ruh aldık ve aynı beden olmak üzere o bedene, bedende bir parça olalım diye ruhla vaftiz olunduk. Bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk ve hepimiz aynı ruhtan içmesine sağlandı. İşte beden bir parçadan değil, birçok parçalardan oluşur. Eğer ayak, el olmadığım için bedende ayı değilim derse, bu onu bedenden ayıramaz. Eğer kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim, bedende olmak istemiyorum diye derse, bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl işitilebilirdi? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklayabilirdi? Gerçekte Tanrı bedenin her bir parçasını dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi tek bir parça olsaydı beden ne olurdu? Gerçekte çok sayıda parça ama tek bir beden vardır. Göz ele sana ihtiyacım yoktur ya da baş ayaklara size ihtiyacım yoktur diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen parçalara vazgeçilmesidir. Bedenin daha az değerli saydığımız parçalarına daha fazla değer veririz. Böylece gösterişsiz parçalarımız daha çok gösterişli olur. Gösterişli parçalarımızın özene ihtiyacı yoktur. Ama Allah değeri az olanı daha çok değer verecek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın ama parçalar birbirini eşit şekilde gözetsin, dikkat etsin. Eğer bir parça acı çekerse bütün parçalar birlikte acı çeker. Bir parça yüceltilirse bütün parçalar birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedeninsiniz. Ayrı ayrı da bu bedenin parçalarısınız. Yani burada çok açık söz var. Baş ise Mesih'tir. Bu bedenin parçaları inançlılar oluyor. Değil inançlılara verilen hediyeler, inançlılar kendiler oluyor bedenin parçaları. Ve bu bedenin parçalarında da var zayıf olan. Yani Rabbin isteği oluyor bu zayıf inançlılar da kuvvetlensinler. Ve onlara da kaldırılsın. Başa bağlı kalmakla beraber. Yani burada ne anlıyoruz? İşte Rabbin bir planı var. Rabbin bir isteği var. İnançlıların topluluğu anlamı nedir? İşte eski vakitlerde yok idi öyle bir düşünce. Sadece bir İsrail narod vardı. Ama şimdi Rabbin isteği var. Bütün milletlerden oluşsun. Onun ruhani bedeni ki baş olsun değil bir insan. İsa Mesih baş olsun. Ve bir çoban var. Baş çoban İsa Mesih'tir ve sürü onun ardından gitsin ve ona bağlı kalarak yaşasın. Yani obşu diyebiliriz. Rab bu anlam veriyor topluluğu. Sen tek başında gezme. Rab'in düşüncesinden çıktı. İnançların topluluğun anlamı budur. Bir beraberlikte olalım İsa Mesih'le. Fakat bu beraberlik ne anlam taşıdığını, neye dayanarak bu beraberlik olabilir diye sorarsak, bundan sonraki derslere devam edeceğiz ve açıklayacağız. Ama bugün için umarım bunu anladın. Rab seni kurtarmadı ki tek başına yaşayasın. Sen kendi odana kilitliysin ve orada işte İncil'i okuyup dua eder. Dersin bu bana yeter oluyor. Hayır. İnançlıların topluluğu budur. Sen artık bağımsız tek başında yaşamak için kurtulmadın. Rab'e bağlı kal ve onu sevenlerle beraber bir araya gel. Ve oluş öyle bir inançlar topluluğu. Ama bakacağız İncilce bu iş nasıl olsun. Sıraya geldiği zaman bu tema daha iyi anlayabilirsin. Bugün için bu kadar dersimiz olsun. Şimdi bir dua etmekle bugünkü tema bitirmek istiyorum ve bunun için Allah'a şükredelim. Ya unutmayalım kardeşlerim, unutmayalım biz birbirimize ihtiyacımız var. Ama en fazla Rab'e ihtiyacımız var ve onu sezlemek zorundayız. Onun isteğini arayalım, anlayalım ve yapalım. Dua ediyoruz. Ya Rab Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum çünkü bu inançlıların topluluğu düşüncesi senden çıktı. Bu değil bir insanın kafasından çıktı. Neden? Galiba bu dünyadaki insanlar sadece en lüks, en kaliteli, en akıllı, en kuvvetli insanlarla öyle bir iş yaparlardı. Ama Rab sen seçtin bu dünyanın gözlerinde değer biçilmeyen şeyler seçtin, insanlar seçtin ki onlara kaldırdın çamurdan beni ve kardeşlerimi ve ki böylece Rabbin yaptığı bir şey belli olsun ki övünmeyelim kendimizle, övünelim senin inayetiyle. Bu inançlılar topluluğu için sana teşekkür etmek istiyorum. Lütfen Rab bizi öğret. İncilçe bir topluluk nasıl olsun diye ve hazır olalım, anladığımız zaman bunu yapalım. Amin. Tabii ki her zamanki gibi bugün de bir ayet ezberleyeceğiz. Bu ayet bulunuyor Efesliler mektubundan bölüm 2 ayet 13. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız. Tekrarlayalım şimdi. Hepimiz beraber ardından söyleyin. Efesliler bölüm 2 ayet 13. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız.
Yaşam gerçek yol benim. annem herkese kollarımı açarım. Bana gelen herkese kollarımı açarım. Yaşam ekmeği benim, acı kan bana gelsin. Yaşam ekmeği benim, acı kan bana gelsin. Yaşam suyu var bende, susayan gelsin gitsin. Yaşam suyu var bende, susayan gelsin gitsin. Karanlıkta yürüyen, gerçek nuru özleyen. Karanlıkta yürüyen, gerçek nuru özleyen. Yürü benim ardımda, nuruyum ben dünyanın. Yürü benim ardımda, nuruyum ben dünyanın. Çobanın adı, kuzuları severim. İyi çobanın adım, kuzuları severim. Tanrının adı, gece kurban ben oldum. Tanrının adı, gece kurban ben oldum. Yaşam gerçek yol benim, İsa Mesih'tir adım. Yaşam gerçek yol benim, İsa Mesih'tir adım. Bana gelen herkese kollarımı açarım. Bana gelen herkese kollarımı açarım.